Ayrım 10.
Yaklaşık 300 militan Mezra'nın hemen kıyısından geçen Urfa-Siverek karayoluna mevzilenmişlerdi. Bu apocuların o güne kadarki en büyük silahlı eylemiydi. Amaç sadece Celal Bucak'ı öldürmek değil, bölgedeki tüm aşiretlere gözdağı vermekti. Çatışma sabaha kadar sürdü. Gün ışımaya başladığında saldırganlar püskürtüldü. Geride 5 ölü, 11 yaralı kaldı. Bu baskının ertesi günü Hilvan'da düzenlenen cenaze töreni adeta apucuların gövde gösterisine dönüştü. Örgüt bayrakları her köşeye asıldı. Kalaşnikovlu militanlar devlet dairelerini tatil ettirdiler, önünde nöbet tuttular. Arka arkaya yaşanan bu gelişmeler Ankara'nın zirvesini karıştırıverdi. Süleyman Demirel, AP Genel Başkanı, merhum Mehmet Bucak'a yöneltilmiş olan hadise çok manidar bir hadise. Çünkü Mehmet Bucak orada nüfuslu bir arkadaştı. Ona bu hadise yöneltilebiliyorsa ve devletin yanındaydı, yöneltilebiliyorsa bu devlete karşıdır. Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Korutürk ve Başbakan Ecevit'e yazdığı zehir zemberek iki mektupla hükümeti duyarsız kalmakla suçladı. Sıkı yönetimin de teröre karşı etkisiz olduğunu vurguladı. Ecevit'in yanıtı iki lider arasındaki sağırlar diyaloğuna tipik bir örnekti. Ecevit, asıl olaylar sizin zamanınızda başlamıştır, karşı suçlamasını yaptı. Ordu da Demirel'in eleştirilerinden rahatsız oldu. Saldırıya uğrayan Celal Bucak çaresiz kalınca Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in kapısını çaldı. Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı, ben dedi, hayatımdan dedi, zor yaşıyorum. Ne istiyorsunuz dedim yani benden. Dedim yani, ben mi yapayım, darbe mi yapayım? Yok, onu demek istemedim dedi. Gelen milletvekillerinden birisi de odur. Ordu zaten Doğu ve Güneydoğu'da uzun süredir alarmdaydı. Israr ettiler ve bölgenin 6 ili daha sıkı yönetim kapsamına alındı. Komutanlar sık sık bölgeye gidiyorlardı. Orgeneral Mehmet Kral da o günlerde büyük yankı yaratan Güneydoğu raporunu hazırlamıştı. Raporda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Türkiye'den kopmak üzere olduğu uyarısı yapılıyordu. Örgüt Hilvan'da kendi mahkemesini kurmuş, devletin hakimleri ve öğretmenlerini bölgeden kaçırıyordu. Ciddi bir askeri güç olma peşindeydi. Pazarcık'ta Vietnam Vadisi adını verdikleri bölgede silah depolanıyordu. Mağaralarda 500'e yakın roket ele geçmişti. En önemlisi son 2 yılda da 243 cinayet işlemişlerdi. Kenan Evren, o kadar almış yürümüş ki artık neredeyse orayı bir Kürt devleti ilan edecek duruma gelmişler. Bir kere Diyarbakır, Kürt devletinin payitahtı, başkenti. CHP müttefiklerini yitiriyor. Aynı günlerde hükümete karşı yeni bir cephe açıldı. CHP'nin en önemli müttefiki DİSK, iktidarın halka sürü muamelesi yaptığından şikayet etti. DİSK ve çalışanları temsil eden tüm meslek kuruluşları Ecevit'ten uzaklaşmaya başladılar. Süleyman Genç, CHP milletvekili, şimdi biz toplumun o büyük potansiyelini bu işlerin sağlıklı bir şekilde yapması için kullanmak zorundaydık. Maalesef üzülerek söyleyeyim, daha iktidar oluşumuzun 7 Ocak'ta güven oyu aldık, 22 Ocak'ta bütün demokratik kitle örgütleriyle kavgalı duruma geldik. Asıl ipleri koparan 1 Mayıs 1979 oldu. 1 Mayıs'ta sıkı yönetim komutanlığının isteği üzerine Taksim'de işçi bayramı kutlamaları yasaklandı. DİSK yasağa direneceğini açıkladı. Fehmi Işıklar, DİSK Genel Sekreteri, biz Taksim'de kutlamaya karar verdik, ilginç bir şeydi. Sayın Ecevit başbakandı. O illa İzmir'de olsun daha iyi olur diyordu. Ben ona bir sözünü hatırlattım. 3 Haziran'da 1977'de 3 Haziran'da bir toplantı yapıyordu CHP. Bu toplantıyı erteleyin, iptal edin. Saldırı duyumları aldık demişti Demirel. Ecevit de ben eşim Rahşan Hanım'la alana gidiyorum. İsteyen yurttaşım katılabilir demişti. Ama yurttaşlarımı çağırmak istemiyorum demişti. Çok büyük bir kitlesel gösteri olmuştu o gösteri. Ben açıklamamda Sayın Ecevit bilmelidir ki işçi sınıfı Rahşan Hanım'dan daha korkak değildir. Biz işçi sınıfıyla 1 Mayıs alanında olacağız demiştim. Yay geriliyordu. Ecevit solla köprüleri attı. Kimseye diyet borcum yok dedi. Sıkı yönetim komutanlığı 1 Mayıs günü bütün İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Halk evine hapsolmuş heyecanla gelişmeleri izliyordu. Sokağa Bihice Bora'nın lideri olduğu Türkiye İşçi Partililer çıktılar. Issız İstanbul sokaklarında 200 kişilik grup Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Ecevit iktidarının yasağını delenler polis tarafından tutuklandılar, otobüslere doldurulup dayak yediler. Solun hükümetten intikamı ise acı oldu. Ekim ayı içindeki ara seçimleri devrimci grupların bir bölümü boykot etti. Geçmişte Edirne, Kars, Artvin gibi iller CHP'nin kalesi olarak bilinirdi. Ancak devrimci gruplar yaygın bir biçimde düzen partilerine oy yok kampanyasıyla halkı etkilemeye başlamıştı. Sonuçlar açıklandığında Ecevit'e bitirici darbeyi devrimci grupların vurduğu anlaşıldı. CHP 5-0 kaybetti. Bülent Forta, Dev Yol. Düşünün, bir toplum giderek kutuplaşıyor. Sizle birlikte aynı saflarda olan CHP giderek öbür tarafa yanaşmaya başlıyor. O günün konjonktüründe böyle bir kopuşu sağlayabilmenin politikasıydı seçim boykotu ve son derece başarılı oldu. Yani son derece başarılı oldu bu bölgelerde. Yani köylerin bazılarında %80'e %90'a varan oy kullanmama hali çıktı. Tabii ki CHP yenilgisinin çok daha önemli nedenleri vardı. Terör, yokluklar, kara borsa ve enflasyon halkı canından bezdirmişti. Süleyman Demirel, 1979 yılı Eylül'ünde bir Türkiye var. Veyahut Ekim'inde diyelim, daha iyi Ekim'inde bir Türkiye var. Bu Türkiye'de şeker yok, yağ yok, benzin yok, ham madde yok, fabrikalar çalışmıyor, bir yokluk ve kuyruklar ülkesi ve kömür yok. Aklınıza gelen ne varsa, röntgen cihazı yok, ilaç yok. 79 Ekim'indeki Türkiye. Ben Türkiye satına çıktım dedim ki, benim vatandaşım, yolda gidiyorsunuz 500 tane traktör şurada Kırıkkale civarında benzin istasyonunda duruyor. Sordum indim otobüsten. Kaç gündür burada duruyorsunuz? 5 gündür. Yastık, yorgan adam oraya gelmiş yatıyor ve bu ülkede kan gövdeyi götürüyor. Devlet neredeyse fonksiyonlarını ifa edemez hale gelmiş. Vatandaş perişan, parası var, mal yok orta yerde. Kara borsa almış yürümüş. Şekerin resmi fiyatı 10 lira. Kara borsadaki fiyatı 50 lira. Ve böyle bir Türkiye bir elini açmış, bu durum bizim hak ettiğimiz bir durum değildir. Nasıl çıkacağız bunun içinden? Ben çıktım orta yere, ben çıkaracağım sizi bunun içinden. Ben Türkiye'yi yönetenler, bu işi yönetemediler, bu hale geldi. Ben sizi bu işin içinden çıkaracağım ve bizim o ara seçimdi. 50 yerde senatör seçilecekti. Biz onun 33'ünü kazandık %47 oyla. 5 yerde milletvekili seçilecekti, 5 milletvekilini de kazandık %55 oyla. Dağılmış Türkiye'yi toparladım ben. Yani 70'te dağılan Türkiye'yi 79'da toparladım. Ecevit seçmenin mesajını almıştı. Hükümet böylesi bir güven kaybına daha fazla dayanamazdı. Gereğini yaptı, Çankaya'ya çıktı. Süleyman Demirel. Bundan sonra Sayın Ecevit, 14 Ekim'di seçim. 14 Ekim akşamı neticeler çıkınca 16 Ekim'de Sayın Koru Türkiye geldi, istifa etti. Ve dedi ki, hükümet kurma görevi Adalet Partisi'nindir, onlarındır, hak onlarındır. Şunu söyleyeyim, bu çok dürüst bir harekettir. Kara Oğlan efsanesi bir süre sonra bitti ve Süleyman Demirel 6. kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Yine Demirel. Demirel bu kez sadece Adalet Partililerden oluşan bir azınlık hükümeti kurdu. Necmettin Erbakan kerhen desteklediğini açıkladı. Demirel hemen kolları sıvadı. Henüz güven oyu almadan ilk işi Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak oldu. Ancak toplantıda onu bir sürpriz bekliyordu. MGK bildirisi zehir zemberekti. Terörün arttığı, ülkenin parçalanmanın eşiğine geldiği belirtiliyordu. Bir MGK bildirisinde ilk defa böyle bir dil kullanılıyordu. Demirel soğukkanlılığını kaybetmedi. Süleyman Demirel, Başbakan. O zaman Genelkurmay Başkanı'nı, kuvvet komutanlarını ve MGK'nın değerli üyelerinin hepsini çağırdım. Dedim ki bu duracak, hatta Genelkurmay'a gittim, briefing aldım. Ondan sonra dedim ki bunu durduracaksınız. Sıkı yönetim komutanlarının hepsine. Benden eğer para istiyorsanız para vereceğim, adam istiyorsanız adam vereceğim, silah istiyorsanız silah vereceğim, yetki istiyorsanız yetki vereceğim, bunu durduracaksınız. Devlet sokağa mağlup olmamalıdır. Devlet hukukun içinde bu meseleyi çözmelidir. Sizden istediğim o. Komutanlar hazırlıklıydı. Hem de öyle hazırlıklıydı ki Demirel'den ne isteyeceklerine çoktan karar vermişlerdi. İstekler bir masaya kondu. İlk istek vur emriydi. Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı.
Hayır, hayır, hayır.
Hayır, bu vur yetkisi İç Hizmet Kanunu'nda var. Var ama bir takım şartların bir araya gelmiş olması lazım. Ve o silahı kullanacak kişinin izanına bırakılmış. Eğer yanlış kullanılmışsa o izanı mesul oluyor. Biz onu değiştirdik. Onun için kimse kullanamıyordu. Kullananlar mahkum oluyordu. İkinci istek, sıkı yönetim mahkemelerinin görev ve yetkilerinin artırılması oldu. Kenan Evren, mahkemeye bakacak, davaya bakacak hakim kalmıyor. Neden? Korkularından, vurulma korkusundan. Ne olur buradan beni tayin edin diyor. Üçüncü olarak ihbar müessesesi de mutlaka çalıştırılmalıydı. Kenan Evren, mahalli memur kullanmayalım, mahalli öğretmen kullanmayalım. Çünkü bunlar zaten o yöreden kopan, kopmak isteyen insanlar. Onun için görevini yapmıyor ve teröristlere yataklık yapıyor. Dördüncü şarta göre öğretmen, polis ve askerin siyasi faaliyetleri mutlaka yasaklanmalıydı. Kenan Evren, polis bölünmüş. Sağda olanlar pol bir, solda olanlar pol der. Polis bir nevi askeri güçtür, jandarma gibidir. Bunlar da dernek olmaz. Beşinci ve son istekte ise karakolların kışla gibi olmasıydı. Kenan Evren, daha silah atmasını bilmeyen polis vardı. Yani daha hiç tabanca vermişler, tabanca kullanmamış. Böyle polis olur mu? Demirel'in bu isteklere itirazı yoktu. Ama demokrasiye de ters düşmek istemiyordu. Bir genelge yayınladı. Bütün kamu kuruluşlarından sıkı yönetime her türlü yardımın yapılmasını istedi. İçi rahatladı. Bu önlemlerle terörün duracağına ve askerin de rahatlayacağına kesin kanaat getirmişti. Ancak aradan geçen sürede bu yöntemlerin de pek yarar sağlamayacağı anlaşıldı. Daha yılın ilk aylarında doğudaki kış tatbikatında pek kimse önemsememiş ancak ilk işaret verilmişti. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren teröre karşı tek çarenin silahlı kuvvetler olduğunu vurguladı. Komutan bu işi bize bıraksalar bir ay içinde hallederiz dedi. Konuşmasını bitirdiğinde tüm subaylar heyecanlanmış ayağa fırlamışlardı. Kenan Evren, biraz da ağır konuştum. Basın da vardı, televizyon vardı. Ondan sonra en sonunda da tabii etkilendiler o konuşmamdan. Harbiye marşı söyleyelim dediler ve harbiye marşıyla bu işi bitirdik. Çalışma grubu kuruluyor. Komutanların hep birlikte basının önünde marş söylemeye başlaması sabrın taştığını gösteriyordu. Kimse bu işareti sezemedi. İkinci işaret daha sert geldi. Evren 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı nedeniyle bütün silahlı kuvvetlere seslendi. Kenan Evren'in 30 Ağustos mesajı. Aziz arkadaşlarım, sizler de bu olayları görüp duydukça eminim ki en az benim kadar üzüntü duymaktasınız. Ancak şuna inanınız ki bu satılmış zavallılar bir avuç azınlıktır. Kenan Evren, ve siz onların hepsini bir anda yok edebilecek güçtesiniz. Asıl sessizliğinize ve sabrınızı güçlerinin kanıtıymış gibi göstermek isteyenler nasıl yanıldıklarını bir zaman gelecek acı bir şekilde göreceklerdir. Evren 3. konuşmasını Genelkurmay Başkanlığındaki odasında tek bir kişiye 2. Başkan Haydar Saltık'a yaptı. Kenan Evren, Haydar Paşa, sen 2 kişilik bir kurul, kurmay subaylardan güvendiğin 2 kişiden bir ekip kur. Sen de onun başında bulun. Durumu takip edin. Durumu takip edin ve bana şey hazırlayın, rapor hazırlayın. Nereye doğru gidiyoruz? Acaba ne yapmak lazım, nasıl hareket etmek lazım diye. O durum muhakemesine benzer. Bana zaman zaman rapor versinler dedim. İşte bu sözler de bir müdahalenin ilk emriydi. Saat kurulmuş ve tıklamaya başlamıştı. Evren'e bu kararı aldıran ara seçimlerdi. 14 Ekim seçimlerinde bir ayaklanmadan korkuyordu. Devrimci grupların seçimi boykot kararı vardı. Seçim sandıkları dolayısıyla demokrasi tehlikedeydi. Bu tehlikeyi savuşturacak tek güç de orduydu. Haydar Saltık çalışma grubunu kurdu. Genelkurmay'ın içinde dahi sadece bir avuç subayın dışında kimse bunu bilmeyecekti. Cumhur Evcil, Kurmay Albay. O zaman Kurmay Albay'dım. Sayın Haydar Saltık beni davet etti ve içinde bulunduğumuz durum nedeniyle özel bir çalışma yapmamız gerektiğini ifade ettiler. Tabii heyecanlandım, duygulandım. Hemen kısa süre içinde böyle bir çalışma grubunu oluşturduk. Ve çok gizli olarak hiç kimse bizim böyle bir çalışma yaptığımızdan, Sayın Haydar Saltık'tan ve komutanlardan başka hiç kimsenin haberi olmadı. Biz devamlı onların ihtiyaç duydukları fikirler ürettik. Alternatifler halinde ürettik. Seçim daima onlara aittir. 14 Ekim seçimlerinde kimse ayaklanmadı. Devrimciler seçim sandıklarına el koymadı. Ancak Evren de emrini geri almadı çünkü onları kaygılandıran şartlarda değişiklik olmamıştı. Haydar Saltık'ın çalışma grubu olanca gizliliğine rağmen Genelkurmay'da bazı subayların dikkatini çekmeye başladı. Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı. Hangisiydi bilemiyorum. Bir gene J başkanlarından mıydı birisi dedi. Efendim, Haydarpaşa iki kişilik bir kurul kurmuş. Galiba bir darbe hazırlığı mı yapıyormuş? Sizin haberiniz var mı falan dediler. Yok dedim. O kurul şey için kuruldu. Orduyu küçültmek için. Çalışmalarımız vardı bizim. Onun başındadır o dedim. Benim bundan haberim var dedim. Onun üzerine rahatladılar. Evren generalini rahatlattı. Sonra da onu Selimiye'deki asıl randevusunu unutmaması için uyardı. Randevuya ordudaki bütün kor generaller ve or generaller çağrılıydı. O gün Selimiye kışlası için tarihi bir gündü. Nizamiye'de arka arkaya komutanların makam arabaları sıralandı. Toplantının gündemi anarşiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri hükümetin anarşiyle mücadelede yetersiz kaldığı görüşündeydi. Henüz askeri bir müdahale telaffuz edilmiyordu. Bir uyarı mektubu yazmaya karar verdiler. Bu mektup aslında sonun başlangıcıydı. Artık ordu siyasete ağırlığını koyuyordu. 6. Bölüm. Darbenin Ayak Sesleri. O yıl Türkiye'de bir dönüm noktasıydı. Sonraki yıllara öylesine kazındı ki ekonomiden siyasete, sokaktan sanata kadar her şey 1980'den öncesi ve sonrasıyla anılır oldu. Her şey değişti. 1980 yılında demokrasi 12 Eylül virajında bir kez daha kazaya uğradı. O virajın hemen öncesinde ülkede öyle suikastlar, öyle katliamlar ve öyle krizler yaşandı ki darbe adeta geliyorum diyordu. Uyarı mektubu muhatap arıyor. İlk ciddi sinyal o yılın başında verildi. Komutanlar Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e bir uyarı mektubu verdiler. Aslında üslubu öyle sertti ki uyarıdan çok muhtırayı andırıyordu. İçinde ordunun teröre karşı açık tepkisi vardı. Askerler ya terörü bitirirsiniz ya da biz diyorlardı. Fahri Korutürk mektupla baş başa kaldığında ne yapacağını bilemedi. Aslında mektup 1979 yılının 27 Aralık gününde verilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı CHP lideri Bülent Ecevit'e ve Başbakan Süleyman Demirel'e mektubu yılın ilk günlerinde verdi. Kamuoyu Korutürk'ün bu mektubu neden beklettiğini algılamakta güçlük çekiyordu. Cumhurbaşkanı ise yılbaşına gölge düşürmemek için beklettiğini söyledi. Ancak daha önemlisi mektubun adresi yoktu. Bu nedenle de hiçbir siyasi ve hiçbir parti üstüne alınmadı. Mektup ortada kaldı, muhatap bulamadı. Komutanların uyarı mektubundan en çok alınansa Süleyman Demirel olmuştu. Muhtıra verildiğinde henüz 35 günlük başbakandı. Teröre karşı zamana ihtiyacı vardı. Askerler yetkililerin artırılmasını istemişler, o da bazılarını kabul etmişti. Askerler silah ve mühimmat istemişler, o da vermişti. Oysa bütün bu uzlaşıcı tavrına rağmen yine de uyarı mektubuyla karşı karşıya kalmıştı. İşte bu nedenle kızgındı. Demirel, başbakan: Ben 25 Kasım'da güvenoyu almışım. Bu uyarı mektubu aşağı yukarı 27 Aralık'ta mı ne o tarihlerde Cumhurbaşkanı'na verilmiş. 1 Ocak'tan sonra da bana verildi. 27 Aralık'ta eğer bu Cumhurbaşkanı'na verildiyse demek ki 10-12 Aralık'ta yazılmıştır. 25 Kasım'da güvenoyu alan hükümete 15 gün sonra uyarı mektubu mu verilir? Ben niye alayım üstüme? Ben o zamana kadar olan o işleri temizlemeye gelmişim. Ben ne kandan sorumluyum o noktadaki, ne pahalılıktan, ne yoksulluktan sorumluyum. Ben ortaya çıkmışım, ben meşru bir gücüm. Parlamentonun içinden çıkmışım, parlamentoda güven oyu almışım, ne yapacağımı söyleyerek güven oyu almışım. Ondan öncesinde de halka gitmişim, halktan güven oyu almışım. %50'ye yakın oy ve ben ne diyorum? Diyorum ki ben bunları düzelteceğim. Bana niye uyarı mektubu verecek? Ben niye alayım üstüme? Zaten bana da öyle söylediler. O mektubun sahiplerine sordum bu nedir diye. Anlatın bana bu nedir? Anlatın ki ben de çare arayayım. Beraber arayalım. Biz bu işin hakkından gelemedik dediler. Bu anarşi işinin. Sayın Evren'in bana söylediği odur. Ve bu hep yazıldı, çizildi yalnız. Benim, ben bunları sonra da söyledim. Ben hatırladığıma göre 4-5 Ocak tarihlerinde... 5-6 Ocak tarihlerinde komutanlarla 2-3 gün oturdum, uzun uzun konuşmalar yaptım. Gelin. Çünkü askerin sorununu hükümet düşünmeye mecburdur. Neyse, sorununu söyleyin bize. Ona beraber çare arayalım. O olmamıştır. 24 Ocak kararları geliyor. Demirel muhtıraya rağmen iktidardan vazgeçmedi. Sıkı yönetim komutanlarıyla toplantılar düzenleyip hükümetle askerler arasındaki buzlar eritti. Sonra uzun süredir geliştirdiği tarihi bir proje için inzivaya çekildi. Basında Demirel'in hastalandığı, evde istirahat ettiği yazılıyordu. O ise bir süredir çok önem verdiği bir dizi karar hazırlıyordu. Demirel, o zamanki Merkez Bankası, o zamanki planlama, o zamanki hazine hepsi beraber oturdular. Bizim daha evvel seçimlerde ilan ettiğimiz programı gözden geçirdiler. Onu uygulanır bir hale getirdiler. Tam ilan edeceğiz, bu defa bekliyoruz ki 1 Ocak geçsin. Çünkü onun içinde tatsız şeyler var. Mesela şeker 10 liradan 50 liraya çıkıyor. Bu çeşit şeyler var. O zaman dışlı uyarı mektubu hikayesi çıktı. Onun için ocağın başında, yılbaşını takiben onu ilan edemedik. 24 Ocak'ta ilan ettik. O bir seri kararlardı. Daha sonra Türkiye'yi liberalleşmeye doğru götüren kararlardı. Haftalardır gizliden gizliye sürdürülen çalışmaların başında o günlerde halkın pek tanımadığı biri vardı. Yıllardır Süleyman Demirel'le birlikte çalışıyordu. Sonraki yıllarda 24 Ocak'ta alınan kararlar Özal'a mal edildi. Süleyman Demirel, daha sonra, burada Sayın Özal'ın rolü nedir? Sayın Özal bu kararların daha evvel deklare edilmiş, parti tarafından deklare edilmiş kararların uygulamaya konulmasında diğer devletin uzmanlarıyla beraber yardımcıdır. Ama daha sonra bu kararlar Sayın Özal'ın kararlarıymış gibi takdim edilecektir. Birçok kere söyledim, dedim ki, bakın eğer bir hükümet bir takım kararları ilan ederse, çünkü kararname gerekli onun için, o kararlar o hükümetindir. Yani onun arkasında bulunan uzmanların değildir, yahut mütehassısların değildir. Ama onların o kararların hazırlanmasında rolü olmuştur, tamam. Çünkü siyasi sorumluluk hükümet üyelerine aittir. Ama netice itibariyle 24 Ocağın mimarı filan diye işte o kargaşa döneminde işler gitti. Ben de hayır efendim onun değildi, bunundu filan diye kavgası yapacak halim yok. Başbakan'a abi diye seslenen bu kısa boylu, tıknaz, kalın çerçeveli gözlüklü adam Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'dı. Süleyman Demirel, o sırada merhum Turgut Özal geldi, beni ziyaret etti. Zaman zaman gelirdi. İstanbul'da özel sektörde çalışıyordu. Benimle de merhum Turgut Özal arasında çok yakın bir arkadaşlık, dostluk, bir hukuk vardı. Çünkü 66'dan 71'e kadar benim planlama müsteşarımdı. Uzun sürede benimle irtibatını kesmedi. 77'de gerçi bizim partimizden milletvekili olmak istese biz milletvekili yapardık onu. Biraz geç kaldık teklif etmekte. Başka bir partiye gitti. Gene de ben gücenmedim. Sonra bana geldi dedi ki, yani ben size yardımcı olabilir miyim? Tabii ben de adam arıyorum. Planlama dairesinin başına adam arıyorum. Müsteşarlığa adam arıyorum. O da Süleyman abisi gibi mühendisti. Bir dönem Amerika'ya gitmiş, Dünya Bankası'nda ve Türkiye'de işveren örgütlerinde çalışmıştı. Liberal ekonomiye inanıyordu. Çalışmalar tamamlanıp kararlar açıklandığında tarih 24 Ocak 1980 gününü gösteriyordu. 24 Ocak'ta Türkiye ekonomisi kabuğunu kırdı, ülkede yer yerinden oynadı. Ekonomi büyük bir şok yaşıyordu, halk şaşkındı. Türkiye'nin 57 yıllık rotası değişiyor, bambaşka sulara açılıyordu. Cumhuriyetin neredeyse resmi iktisat politikası olan karma ekonomi yerini serbest piyasa ekonomisine bırakıyordu.